Ayrım 54, sayfa 572. Ev bir anda ana baba gününe döndü. İra, ardı ardına sorulan sorulara cevap yetiştiremiyor, her içeri girenle birlikte yeniden ağlamaya başlıyor, sonra onlardan dinlediği hikayelerle zaman zaman hüzünlenip zaman zaman gülümsüyordu. Nadire teyzenin ölümünün, mücevherlerin akıbetini tehlikeye soktuğunu düşünen Namık, İra'yı bir köşeye çekerek keseyi hatırlattı. Kendini eski arkadaşlarıyla buluşmanın sarhoşluğuna kaptıran İra, bunu nasıl soracağını kara kara düşünürken, Nadire teyzenin oğlu Celal onu mutfağa çağırdı. İra, sana bir şey söyleyeceğim. Annem ölmeden önce bana sizin emaneti bıraktı deyince İra, biliyorum Celal diye fısıldadı İra mahcubiyetle. Celal cebinden koca keseciyi çıkartıp İra'nın eline tutuşturdu. Nasıl bağlandıysa öyle kaldı. Açıp içine bakılmadı bile. Allah'ın üzerine yemin ederim dedi Celal. Yemine gerek yok Celal abi. Sizin emanete hıyanet etmeyeceğinizden hiç şüphelenmedik. Zaten mamam da bunu tahmin ettiği için ona bıraktı. Dedikten sonra keseyi açmaya çalıştı. 3-4 yıldır açılmayan kese adeta kör düğüm olmuştu. İra keseyi açıp içinden zümrüt bir broş çıkardı ve Celal'e uzattı. Bu Suna'yla sana benden düğün hediyesi olsun. Evliliğiniz beni ne kadar bahtiyar etti bilemezsin dedi. Celal mahcubiyetinden broşu almak istemeyince İra tezgahın üstüne bırakıp arkasına bakmadan odaya geçti. Suna kolları sıvayıp komşuların da yardımıyla sofrayı donattı. İra da onlara yardım etmek bahanesiyle kalkıp mutfağa geçti. Niyeti kimseye çaktırmadan enisiyle buluştukları yere doğru bir yürüyüş yapıp dönmekti. Ama tam çıkarken küçük enişte dışarı çıktı. Annesini görünce koşarak bacaklarına yapışınca İra oğlunu da alarak sessizce çıktı. İlkbaharın erittiği karların suyu dereyi azgınlaştırmıştı. Beyazımsı peri bacalarının eteklerini yemyeşil otlar ve binbir renkli çiçekler bürümüştü. İra ilkbaharı, peri bacalarının görüntüsünü, çiçeklerinin kokusunu derin derin içine çekti. Burada yaşadığı sürece dünyadaki her yerin peri bacalarıyla dolu olduğunu sandığını hatırlayarak gülümsedi. Şimdi doğduğu, yaşadığı bu baba topraklarına yeryüzünde başka eşi olmadığını öğrenmiş olmanın getirdiği hayranlıkla bakarken sanki onları ilk kez görüyormuş duygusuna kapıldı. Sonra enişte son kez buluştuğu mağaraya yöneldi. İçeri girer girmez iliklerine kadar ürperdi. Yılların geride bıraktığı bir haz dalgası tenini yalayıp geçti. Oğlunu kucağından indirip enisi beklediği taşın üstüne oturdu. Gözlerini kapatıp son buluşmalarını hayal etti. Bu arada annesinin kucağından inen küçük enis sessizce dışarı çıktı. Bir süre yemyeşil otların arasında dolaştıktan sonra eriyen kar sularının azdırdığı dereye doğru neşeyle koştu. İra ise oturduğu yerden geçmiş hatıralara gömülmüş, bu hatıraların ruhunda yarattığı ağırlıkla dünyadan kopmuştu. Tövbe. Karısını ve küçük enisi göremeyince merak eden Namık, Suna'ya onları sorunca herkes bir anda İra'nın evde olmadığını fark etti. Namık'la Bahtiyar telaşlandı. Suna, İra'nın dere kenarını çok sevdiğini ve oraya gitmiş olabileceğini söyleyince, Namık biraz da çevreye olan merakından karısının peşine düştü. Sağa sola baktıktan sonra dere kenarında hareket eden küçük bir çocuğu fark edince ödü koptu. Koşarak dere kenarına indiğinde yanılmadığını anladı. Küçük enis bulduğu uzun bir çubuğu derenin sularına daldırıp çıkartıyordu. Ancak ilkbahar sularıyla azgınlaşmış derenin sularına kapılmasına ramak kalmıştı. Namık ürkütmeden yaklaşarak arkadan yavaşça kucakladı enisi. Kucağına alır almaz onu oğlu gibi benimsediğini bir kez daha fark etti. Uzun uzun kokladı, öpüp okşadı. Belki de ilk kez bu dağ başında baş başa kaldıkları için küçük enise karşı beslediği duygularını saklama gereği duymuyordu. Bir an için adresi belli olmayan bu sahiplenme duygusunun gözlerini yaşarttığını fark etti. Gözyaşını küçük enise göstermeden kollarıyla sildikten sonra ''Seni yaramaz, söyle bakalım şimdi anne nerede?'' diye sordu tatlı tatlı. Küçük enis önce birkaç yanlış yer gösterdikten sonra annesinin olduğu mağarayı buldu. Geçmiş hatıraların içinde kaybolan İra bir an sevgilisi enisin içeri girdiğini gördü. Küçük enisin elinden tutuyordu. İra hayal ile gerçek arasındaki bu görüntüyle silkindi. Hayır, hayal değildi, gerçekti. Ama gelen sevgilisi değil, kocasıydı. Namık, İra'ya bir nefeste küçük enisi ve onu merak ederek peşlerine düştüğünü, sağa sola bakınırken enisi dereye düşmek üzere bulduğunu ve yakaladığını anlattı. İra, onun hala burnundan soluduğunu fark etti. Olup biteni öğrenen İra, hızla yerinden fırlayarak oğluna sarıldı. Allah'ın ona sunulan nimetlere şükretmeyip, ölmüş birinin peşine düştüğü için onu cezalandırmasından korkarak, bir daha da sevgilisini anmaya ve geçmiş hatıraların peşine düşmeye tövbe etti. Hisler. Mersin'deki evin bahçesinde annesiyle kahve içen Enis'in bedeni birdenbire ürperdi. İra'nın görüntüsü bir şimşek gibi gözlerinin önünden gelip geçti. Oğlunun ürperdiğini hisseden Fatma Hanım, "Ne oldu Enis?" diye sordu. "Bir şey yok anne, üşüdüm galiba." Fatma Hanım, "Hadi içeri geçelim o zaman," dedi. Anne oğul içeri geçmek için hareketlenirken, "Bahar," dedi Fatma Hanım kendi kendine söylenir gibi. Bir süre sustuktan sonra devam etti. "Şimdi ordu ne güzeldir, burnumda tütüyor memleket." Enis annesine şaşırarak baktı. Şimdiye kadar annesinin memleketini andığını hiç hatırlamıyordu. Çocukken birkaç kez ailece Ordu'ya gitmişler ve Ankara'nın bozkırına hiç benzemeyen dağlarının, sularının, yaylalarının görkemli görüntüsüyle büyülenmişlerdi. Ancak Enis hayat gailesi içinde didinip dururken bir daha gitme fırsatı bulamamıştı. Her ne kadar az önce annesine üşüdüğünü söylese de kendisini bir an yalayıp geçenin ruh ürpermesi olduğunun farkındaydı. Mersin'de geçirdikleri iki yaz boyunca Enis, gidecek tek bir mübadil kalmayıncaya kadar limanda çalışmış, kalkan son mübadil gemisinin ardından duyduğu umutsuzluğa dayanamayarak işinden ayrılmıştı. Şimdi kendine yeni bir iş bakınıyor ama bu konuda acele de etmek istemiyordu. Zira Akdeniz'in kapıda bekleyen boğucu yazını geçirdikten sonra işe girmeyi hedefliyordu. Daha önce annesiyle paylaşmasa da yazı Ankara'da geçirmek vardı aklında. Ancak annesinin ordudan söz etmesiyle birlikte yavaş yavaş ata topraklarına gitme ve yazı ordunun serin yaylalarında geçirme fikri ona da cazip gelmeye başladı. Çok geçmeden ana oğul baş başa verip Ankara'ya doğru yola çıktılar. Ancak trende bir terleyen bir üşüyen Fatma Hanım yolda hastalandı. Enis ona bir hekim bulmayı başarsa da Fatma Hanım kaptığı gribin ardından gelen kalp kriziyle vefat etti. Enis'e karşı duydukları şefkatten ötürü arkadaşlarıyla ahbapları onu defin işleminde yalnız bırakmadı. Fatma Hanım'ın cenazesini kalabalık bir topluluk uğurladı. Ankara'da kalmakla Mersin'e dönmek arasında kısa bir süre bocalayan Enis, sonuçta annesinin ölmeden önceki isteğini yerine getirmek için memleketinin yolunu tuttu. O hafta Ankara'dan Ordu'ya gideceklerle bir kafile oluşturup atlarla ve katırlarla yola düştüler. Annesinin anısına çıktığı bu yolculukta bile gözleri hep İra'yı aradı. Yol boyunca uzaktan gördüğü genç kızlar da onu görüyor ama kızlar yaklaşınca o olmadığını anlıyordu. Bu arayışın dışında kendini hayatın sıradan akışına bir tüy gibi bırakmış, rüzgar onu nereye götürürse ardından sürükleniyor gibiydi. Telaş. Göremeden döndükten sonra karısının aldığı mücevher keseciğinden bir daha kendisine söz etmemesini kafasına takan Namık bir gün dayanamayıp konuyu açtı. "Keseyi ne yaptın Leyla?" diye sordu. "Saklıyorum. Selanik'e yolumuz düşerse Niko'yu kurtarmak için Filipe'ye vereceğim." diye yanıtladı İra. Namık kendini tutamayıp güldü. "Sizin dünyadan haberiniz yok. Yani adamların sizden mücevherleri aldıktan sonra işinizi göreceğinizi düşünüyorsunuz ha? Hepsi kurt bunların. Hem altınları alır hem de sizi kapıdan kovarlar. Bu kadın işi değil. Bu tür işleri becermek için biraz kurt olmak lazım," dedi. Onu sessiz sedasız dinleyen İra bir an için haklı olabileceğini düşündü. "Nasıl yani?" diye sordu boş bulunup. Namık, "O işi yapsa yapsa benim oradaki ortaklar halledebilir. Sizi kim tanır, kim takar Selanik'te?" diye yanıtladı. İra bir an Namık'ın kesenin peşinde olduğunu düşündü ancak şimdiye kadar kocasının hem kendisine hem de oğluna karşı ne kadar cömert davrandığını hatırlayınca böyle düşündüğü için kendinden utandı. Namık belki de doğru diyordu. Verdiği rüşvetle kısa bir ziyaret ayarlayabilmişti ama Niko'yu o adadan çıkartmak o kadar kolay olmayabilirdi. "Selanik'e ne zaman işin düşecek bir daha?" diye sordu kocasına. Namık yayla şenliklerinden sonra olabilir dedi. Bu konu hakkında ikisi de başka bir şey söylemeyince bu işi Nam'a havale ettikleri konusunda sessizce anlaşmış oldular. Gelecek yıl seçimlere girmeyi kafasına koyan Namık, yayla şenliğini önemli bir fırsat olarak görüyor ve var gücüyle hazırlıklara destek veriyordu. Yaylanın yolunu çoktan tutmuş olan ordulular dört gözle yayla şenliklerini bekliyordu. Herkes yaylaya çıkacak koçlarını, düvelerin boyunlarına boy boy ziller takmış, renkli örüklerle başlarını süslemişlerdi. Cambazlar, sihirbazlar, sazcılar yavaş yavaş yaylanın yolunu tutmuştu. Namık yaylada kocaman bir ev yaptırmıştı. İran'ın ısrarlarına rağmen Bahtiyar kendi evinde kalıyor ama gündüzleri küçük enisiyle İra'yı yalnız bırakmıyordu. Bu arada yaylaya iki hafta geç gelen Emine, atan iner inmez soluğu İran'ın yanında almıştı. Birbirlerini görmedikleri son bir iki aylık süre içerisinde olup bitenleri 5 dakika içinde makinalı tüfek gibi arka arkaya sıraladıktan sonra İra'ya şenlikte giyeceği elbiseyi göstermesi için ısrar etmiş, muradına erince de geldiği gibi gitmişti. İra onun kendisine mutluluk getirdiğini bir kez daha anlamış, bir iki saat sonra dayanamayıp kahve içmek için kapısını çalmıştı. İlk kez evine girdiği arkadaşının yoksulluğunu görür görmez de içi eridi ve onun dertleriyle ilgilenmediği için mahcup oldu. İlk iş olarak ona güzel bir elbise diktirmeye karar verdi. Artık bir hanımefendi olduğu için daha önce yaylada Bahtiyar'ın yanındayken özgürce yapamadıklarını yapabildiğini ama özgürce yapabildiği bazı şeylerden de mahrum kaldığını kısa sürede fark eden İra'ya en çok da başını alıp dağları, bayırları dolaşamamak koyuyordu. Buna rağmen bunalınca oğlu enisi yanına alıp küçük kaçamaklar yapmaktan kendini alıkoyamıyordu. Yine böyle bir avarilik sonrasında eve döndüğünde Durmuş Usta ile Namık'ı baş başa konuşurken buldu. İçeri girer girmez ikisinin de susması dikkatini çekse de işle ilgili olabileceğini düşünerek üzerinde durmadı. Ancak ikisinin yüzündeki ifadeden de sıkıntılı bir konu olduğu belliydi. Durmuş Usta'yı epeydir görmediği için sevgiyle sarılıp elini öptü. Ancak usta Bahtiyar'ı görmesi gerektiğini söyleyerek kaçarcasına çıkıp gitti. Beklediği sıcaklığı göremeyen İra, ''Ne oldu, niye keyfi yoktu ustanın?'' diye sordu kocasına. Namık, ''Önemli değil, işle ilgili sıkıntılar var da.'' deyince İra rahatladı. Namık sıkıntılı bir biçimde hop oturup hop kalktıktan sonra ''Ben biraz aşağıya iniyorum.'' deyip dışarı çıktı. Kocasının işlerine asla karışmayan İra, onun bu sıkıntısını çok fazla umursamadı. Biraz dinlendikten sonra Emine'ye uğrayıp çene çalmaya karar verdi. Emine'ye götüreceklerini toparlarken Namık fırtına gibi içeri dalarak ''Hazırlan, gidiyoruz.'' deyince afalladı. ''Nereye?'' diye sordu şaşkınlıkla. Namık ''Selanik'e, acele bir iş çıktı.'' dedi. İra kekeleyerek ''İyi de iki gün sonra şenlikler başlamıyor mu?'' diye sordu. Namık tahammülsüz bir sesle ''Şimdi şenlik menlik düşünecek zaman değil. Ayrıca Niko'yu kurtarmak istemiyor muydun? İşte sana fırsat.'' dedi kararlı bir sesle. Günlük programın insanın basiretini bağlayan ağırlığından bir anda kendini kurtaran İra hemen atladı. ''Ah tabii ki, hemen hazırlanıyorum.'' dedi heyecanla. ''Peki ne zaman yola çıkıyoruz?'' ''Namık yarın sabah erkenden. Şoföre haber gönderdim. Kabadüz'den alacak bizi.'' dedi. Namık'ın otomobili Kabadüz'e kadar zar zor çıkabildiğinden yaylaya gelirken de öyle yapmışlardı. Ford otomobil bütün fiyakasıyla çevre köylüleri başına toplayarak kimi zaman onların arkadan itmesiyle, kimi zaman da şoförün maharetiyle adeta bir şenlik havasıyla Kabadüz'e kadar çıkmayı başarmıştı. İra kolları sıvayarak Selime'ye evi toparlaması için emirler yağdırdı. Birdenbire yaylada tek başına kalacağını sanan Selime ağlamaya başlayınca İra onu Bahtiyar'ın yanına bırakmaya karar verdi. Bahtiyar'ı annesi gibi seven Selime bunu duyunca hızla işe girişti. İra, Bahtiyar'a haber vermek için koşarak kapısına dayandığında Bahtiyar'ı kara kara düşünürken buldu. Nedenini sorduğunda Bahtiyar, ''Sizin apar topar gitmenize üzüldüm.'' diye kestirip attı. İra, Durmuş Usta'yı sorunca da ''Gitti.'' dedi Bahtiyar. ''Geldiği gibi gitti. İşlerde bir terslik varmış galiba.'' İra onu neşelendirmek için enisi onun kucağına bırakarak ortalığı toplamaya kalkışınca Bahtiyar kendisini tutamayıp ağlamaya başladı. ''Ah Leyla'm kızım olsa ancak senin kadar sahip çıkar bana.'' dedikten ve gözlerini koca bir mendille kuruladıktan sonra ekledim. ''Seni öz evladım gibi sevdiğimi ve kayırdığımı bil Leyla.'' İra elindeki işi bıraktı, Bahtiyar'a sımsıkı sarılıp yanaklarını öptü. ''Zaten biz seninle Gerçek ana kız değil miyiz Bahoş, dedi şımararak. Bahtiyar gülümseyince İran'ın da keyfi yerine geldi. Ortalığa çeki düzen verdikten sonra Bahtiyar'ı da yanına alıp eve döndü. Şafak vakti herkes kalktığında kapıda seyislerle atlar hazır bekliyordu. Bahtiyar ile Selim'e İra ve Enis'i öpe koklaya yolcu etti. İra yayladan çıkana kadar yürümek isteyince Namık itiraz etmedi. O da karısıyla birlikte yürümeye başladı. Yayla yokuşundan aşağı inmeye başladıklarında ikisi de atlarına bindi. Namık küçük Enis'i kucağına alıp atın yularını eline verdi. Enis keyifle yuları çekiştirip atı sürmeye çalışırken herkesi güldürdü. Namık'ın zaman zaman derin düşüncelere daldığını fark eden İra, bunu onun iş sıkıntısına yordu ve mümkün olduğu kadar ortalığı neşelendirmeye çalıştı. Bir ara atları yan yana giderken Namık başını kaldırıp karısına dikkatle baktı. Onun kendisini süzdüğünü fark eden İra, kocasına bakıp tatlı tatlı gülümsedi. O an aralarında tam kuramadıkları karı-koca ilişkisine rağmen onsuz yapamayacağını hisseden Namık, derin bir iç geçirip tekrar sessizliğe gömüldü. Kabatüs'e geldiklerinde şoför onları bekliyordu. Kısa bir mola verip birer kahve içtikten sonra yola koyuldular. Ancak yolda yaylaya çıkan kafileler ilerlemelerini zorlaştırıyor, bu da zaten gergin olan Namık'ı daha da sinirlendiriyordu. Bir süre sonra önüne çıkan her sürüye söylenmeye, çobanlara bağırıp çağırmaya başlayınca İra sıkıntısının tahmin ettiğinden daha büyük olduğunu anladı. Hızını alamayan Namık bir ara şoföre de kızıp bağırmaya başladı. Sonra da adama bu yolun adamı olmadığını söyleyerek arabayı durdurdu ve direksiyona kendi geçti. İra yavaş yavaş kocasının sinirinden korkmaya başladı. Namık'ın huzursuzluğu ve siniri bütün arabaya yayılmıştı. Onun dışında kimse çıtını çıkaramıyordu. Namık yaylanın kavisli ve uçurumlarla dolu yolunda arabayı çok sert kullanıyor, hiçbir şeyi umursamıyor gibi görünüyordu. Bir ara iyiden iyiye korkan İra, "Namık biraz yavaş sür, korkuyoruz," diyebildi sesine tatlı bir ton vererek. İra'nın bu uyarısını dikkate almış gibi bir süre yavaşlayan Namık, önüne çıkan yeni bir sürüyle yeniden hırçınlaşmaya başladı. Sanki kafasını bozan her neyse bunun öfkesini önüne çıkandan alıyordu. Oldukça büyük bir sürü geçtikten sonra Namık tekrar hızlandı. Ancak bu arada orman içinden çıkan bir grup yılkı atı yıldırım gibi önlerine çıktı. Namık onlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırınca araba yan devrildi ve yayla yolunun bıçak gibi keskin uçurumundan aşağıya yuvarlandı. Küskün. Enis orduya varır varmaz ilk iş olarak teyze kızının evini aramıştı. Çünkü yıllar önce ondan aldığı parayı tamamen ödemeyen ve hayatının en önemli ricasına kulak asmayan, bir kere olsun kendilerini arayıp sormayan dayısı Namık'ın evine gitmek istememiş, onun yerine daha uzak bir akrabayı tercih etmişti. Teyzesinin kızı Adile kapıyı açıp Enis'i karşısında görünce önce tanıyamadı. Tanıdığı zaman da sanki karşısına hayalet çıkmış gibi küçük bir çığlık atmıştı. Daha çocuk denilecek yaşta birkaç kez gördüğü Enis'i öldü biliyordu o da. Enis ile İra'nın aşkını Namık, Durmuş Usta ve Bahtiyar dışında kimse bilmediğinden herkes Namık'ın yaydığı ölüm haberine inanmıştı. Adile kendini toparlar toparlamaz Enis'i içeri buyur etmişti. Yıkanması için bahçeye kazanı kurduktan sonra hızla sofrayı donatmıştı. Sonra da karşısına geçip bir sürü soru sorarak olup bitenleri öğrenmeye çalışmıştı. Enis onun sorularına kısa kısa cevaplar verdikten sonra bir kenara çekilip her zamanki sessizliğine gömülmüştü. Ayrım sonu sayfa 584.